Alo.
Alo.
Ne haber abi?
İyi abi, sağ ol senden.
İyilik benden de. Birazcık böyle bir haberlere takıldım bu ara çok.
Abi ben de bakıyorum tabii haberlere. Bir yandan işte işlerle alakalı çok bir değişiklik yok. Durgunluk devam ediyor. İşte mevsimsel mevzu ayrı. İşte bekliyoruz ki asgari ücrete acayip bir zam yapılsın. Milletin cebi para dolsun. Gelsin dövme yaptırsın. Biliyorsun ben emeklileri çok seviyorum. Emekliler çok bana dövme yaptırmaya gelirlerdi eskiden. Artık hiç öyle bir şey olmuyor tabii. Onlar da belki çok yüksek bir zam alırsa belki onlar da gelir diye bekliyoruz işte. Umut fakirin ekmeği biliyorsun.
Ben de onlara takıldım zaten şimdi. İşçi temsilcileri, işçi tarafı şu anda çekilmiş görüşmelerden. Nasıl olacak o iş, nasıl karar verecekler? Çok aklım almadı.
Şey gibi değil mi biraz? Aslında zaten bir fonksiyonları yok. Bir yandan bunun belirlenmesi için gerekli olan, yani asıl masada olması gereken kimse yok. Ama zaten normalde karar verirken de o kimsenin bir hükmü yok. Aslında biraz da bir yandan da şey değil mi? Yani gerçekleşen mevzu bu. Bize garip gelmesi şeyden dolayı. Yani şeklen de bunun böyle oluyor olması, artık kanıksanmış olması garip geliyor tabii yani.
Yani garip tabii çünkü o işçi tarafının olmadığı bir durumda zaten yasa olarak komisyon karar alamıyor olması gerekiyor. Ama alabilirlerdi aslında. İşçi tarafı katılmadı. Bir karar aldı komisyon. İşçilerin de talep ettiğinin altında oldu bu. Ne yapacak işçi tarafı? Bir şey yapmayacaksa bu katılmamasının da bir anlamı yok. Yani bu sadece katılmayarak çözülecek bir şey değil. Hani bizi dinlemiyorlar, biz de o zaman katılmıyoruz. Bu bir tepki değil. Çünkü işçinin tepkisini göstereceği şekli bu değil. Onun başka yöntemleri var.
Daha doğrusu zaten burada olmazsa nerede olacak abi? Onun varlığının sebebi zaten buralarda olabilmek ve burada hakları savunabilmek değil mi?
Onlar da diyorlar ki bizi dinlemiyorlar. Dolayısıyla bizi dinlemedikleri durumda bizim orada olmamızın bir anlamı yok. Kendileri çalsınlar, kendileri oynasınlar. Tamam bu güzel ama senin yaptırım gücün var. Sen onu kullanmadıktan sonra bu yaptığının bir anlamı yok. Bu yaptığın şov yapmak gibi oluyor.
Ya da işte küstüm oynamıyorum yani.
Hayır ama küstüm oynamıyorum demiyor ki. Fabrikaya gidip çalışmaya devam ediyor.
Yok şey kısmı.
Anladın mı küstüm oynamıyorum diyeceksen öyle diyeceksin. Onu
Gerçekten küsmen
gerçekten
gerek.
küsüp oynamaman lazım ki. Çünkü karşındaki kimsenin taraflardan biri devlet, biri de işveren. Sen işverene sözünü geçiremediğini söylüyorsan senin elindeki yaptırım gücüne üretimi durdurmak anlaşılana kadar diyeceksin ki ben küstüm oynamıyorum o zaman. Onu da demiyorsun. Mış gibi yapmak bu. O yüzden çok benim aklım almıyor da yani hani bu olan biteni birazcık. Göreceğiz nereye gideceğini.
Tahminle alakalı bir şeyler okudum ben. İşte %28,5 bekleniyor diyorlar. Yani enflasyonun da işte 31 civarında olması bekleniyor ya. İşte bu ayki şeye göre de belli olacak. Onu düşürdükçe düşürdüler zaten. İşte %28,5 olursa da 28.404 gibi bir paraya tekabül ediyormuş. 30 bini bile bulmuyor işte abi. Yani ne diyeceğim?
Ben daha farklı düşünüyorum. Konuşuruz programın ilerleyen bölümlerinde ama.
Daha farklı mı olacak diye düşünüyorsun?
Yani ben daha farklı bekliyorum çünkü bu rakamlarla sürdürebilmeleri çok zor. Şimdi birazdan konuşacağız hepsini zaten muhtemelen ama asgari ücretten önce şöyle söyleyeyim sana. İç ücret nedir? Neye göre belirlenir diye hiç düşündün mü? Mesela sen dövme yapıyorsun. Dövme yaparken ücretini neye göre belirliyorsun?
Valla abi bizim işte şöyle bir durum var. Bir kere ilk önce kendini aslında işçilik seviyesine göre bir değerlendirmen gerekiyor ve orada aslında yani yetenek artı tecrübe sonuçta senin işçilik seviyeni belirliyor ya. O noktada da kendine bir saat ücreti belirliyorsun. Bu tabii birazcık piyasanın da genel durumuyla da alakalı. Yani piyasada diyelim bir aralık var saat ücretleriyle alakalı. Kendini orada nereye konumlandırdığınla biraz ilgili. Tabii ki bu arada bunu belirlerken de gerçeklerden çok sapmamaya çalışıyorsun. Konumun, yerin bunlar da önemli elbette bunu düşünürken. Bu saat ücretini belirledikten sonra da yapılacak olan modelin genel olarak büyüklüğü, şekli, şemali, hangi teknikle yapılacağı, zorluk derecesi ve kaç saat sürer diye düşünüyorsun. İkili bir teyit gibi düşün. Yani yaklaşık 4 saat sürer, 5 saat sürer diyelim. Bu işin de zorluk derecesi tekniğinden dolayı da bu diyorsun. O saat ücretiyle onu çarpıyorsun.
Burada aslında farkında olmadan iki farklı şeyi tek bir kelimeyle anlatıyorsun. Bunu ben de çok yapıyorum. Hepimiz çok yapıyoruz muhtemelen. Bunu işçilik olarak tanımlıyoruz biz. Senin bu emeğini. Aslında bunun içinde iki farklı kavram birden var. Biri senin çalışabilir halin. Yani sen kendin. O dövmeyi yapabilen dövme sanatçısı var. Bir kişi var. Diğeri de senin emeğin. Yani yaptığın iş, ürettiğin ürün veya hizmet. Onun kendisi var. Dövme sende bu. Ya da o dövme yapma eylemi de diyebiliriz ona. Dolayısıyla aslında sen fiyatı belirlerken hem yaptığın işi fiyatlıyorsun hem de kendini fiyatlıyorsun. Birinde sen dövme sanatçısına bir fiyat biçiyorsun. Diğerinde de dövme yapma eylemine bir fiyat biçiyorsun. İkisi birbirinden farklı şeyler. Şöyle düşün. Dövme yapabilme yeteneğin, bilgin, becerin, enerjin senin biriktirdiğin bir kişisel çalışma birikimi. Bu senin kapasiten. Müşteriye sattığın şey ise bu kapasite kapasitenin belirli bir süre boyunca kullanma hakkı. Yani o kapasiteyi kiralıyorsun sen belirli bir süreliğine. Bugün 3 saatlik dövme yaptım dediğinde aslında bugün dövme yapma kapasitemin 3 saatini bu kişiye kiraladım. Yani onu 3 saatini bu kişiye sattım diyorsun. O 3 saat boyunca iğneyi tutuyorsun, tasarımını yapıyorsun, müşterinin derisine o çizimi aktarıyorsun. Bu ise artık bu kapasitenin kullanımı oluyor. Yani ortaya çıkan somut iş dövmenin kendisi. Senin söylediğin işin zorluk derecesi, senin çalışırken ne kadar çok fiziksel olarak, mental olarak zorlandığın, yoğunlaştığın, kaç saat çalışman gerektiği, bunları konuştuğumuzda bu yaptığın işe bakmak gibi duruyor. Ama aslında burada sen kendi kapasiteni ölçüyorsun. Yani senin dövme yapabilme kapasiten için bir değer belirliyorsun. Çünkü zorluk senin sinir sistemin, dikkatin, deneyimin bunları tüketiyor. Bu iş yapabilme kapasiteni sattığın zaman veya kiraladığın zaman karşılığında da bir ücret alıyorsun. Müşteri o kapasiteyi satın alıp kullandığında ortaya çıkan ürün veya hizmet, senin örneğinde dövme, ortaya çıkan satılabilir somut bir iş. Peki senin saatlik ücretini ne belirliyor? Dövmeye harcadığın saat belirlemiyor burada. Çünkü sen satarken sadece o anki saate bakmıyorsun. O saati çalışabilir halde tutmanın bir arka planda bir maliyeti var senin. Sen onu da fiyatı ekliyorsun aslında. Yani bunu belirleyen şey senin bu işi sürdürebilmenin bedeli. Ne demek bu? Başka bir şekilde ifade edelim. Bunu böyle çok karışık oldu. Senin yaşamak için belirli ihtiyaçların var abi. Kiran var, faturaların var, market masrafın var. Bu mesleğe devam edebilmenin gerekli koşulları var. Onlar sağlanacak. Mürekkep alacaksın, sarf malzemesi alacaksın, hijyen malzemesi alacaksın. Becerini güncel tutman gerekiyor. Bazı işlerde bunun geliştirilmesi gerekiyor. Kurslara gideceksin, belki seminerlere katılacaksın. Belki bunlara para harcayacaksın, zaman harcayacaksın. Bir de ertesi gün tekrar çalışabilmek için dinlenmen gerekecek. Bir sinemaya gideceksin, rahatlayacaksın. Arkadaşlarınla buluşacaksın, sosyalleşeceksin. Hastalanmamak için belki önlemler alacaksın. İlaç alacaksın, hijyenine dikkat edeceksin, vitamin alacaksın. Bütün bunlar senin hem hayatta kalabilmenin hem de bu işi uzun süre yapabilmenin toplam maliyeti. Bunu bir akü gibi düşünebiliriz mesela. Bu akü her gün yeniden şarj olması gerekiyor bunun. Bunun için gereken enerji de bu toplam maliyet. Dolayısıyla senin saatlik ücretini belirlerken de bu akünün şarj olabilmesi bizim temel göstergemiz. Mesela zor bir işi yapabilen bir dövmeci, daha karmaşık bir şeyler yapabilen. Ben gideceğim oraya mesela çocuğumun fotoğrafını çizdireceğim. Bu çok daha zor bir iş. Bunun saatlik ücreti de dolayısıyla daha yüksek. Bunun bir sebebi var. Arkasında bunun uzun bir eğitim var, pratik var. Bu eğitim ve pratikle kazanılmış bir beceri var. Dolayısıyla akü üzerinden gidecek olursak bunu yapabilen dövmecinin daha gelişmiş, daha ileri seviyede, daha az bulunan bir aküsü var. Elektrikli araba piliyle kumanda pili gibi düşünebiliriz bunu. Nasıl araba pilini üretmek daha maliyetliyse, o portreyi, o fotoğrafı çizebilecek dövmeciyi üretmek de belli bir eğitim ve pratik istiyor. Dolayısıyla o da daha maliyetli. Müşteri de böyle olduğu zaman daha nadir, daha gelişmiş işler yapabilen birisine daha fazla ücret ödemeyi kabul ediyor veya bazen onu da tercih ediyor. Bir de bazen bir saatlik bir iş için sen 100 lira dediysen, 3 saatlik iş için 300 lira demiyorsun. 200 lira diyorsun, 250 lira diyorsun. Bunun altında yatan bir mantık var. Aslında sen o dövmeyi satmıyorsun. Baştan beri söylüyorum ya. Sen o dövmeyi yapabilme kapasiteni kiralıyorsun veya dolayısıyla sen bir zaman satıyorsun aslında. Bu araba kiralamak gibi düşündüm. İyi bir örnek buna. Arabayı da günlük kiralarsan atıyorum 1000 liradan kiralıyorsun ama bir haftalık kiralarsan 7000 lira demiyor sana araba kiralama şirketi. Diyor ki 5000 liradan kiralayabilirsin bir haftalık kiralıyorsan. Niye öyle yapıyor? Seni daha uzun süre orada tutmak istiyor. O araba boşta durmasını istiyor. Senin için de aynı şey geçer. Çalışmadığın her zaman aslında cebinden yiyorsun. Bunu aslında bütün ekonomiye uygulayabiliriz. Yani maaşlı çalışan birisi de aynı senin gibi belirli saatler için kendini kiralıyor. Onun da senin gibi kendine ait bir pili var, bir aküsü var. Dolayısıyla onun da bir şarj faturası var. Kirası var, yemeği var, çocuğu okul masrafı var. Bu şarj faturasına biz asgari ücret diyoruz. Buradaki önemli nokta çok ciddi bir fark. Sen dövmeyi yaptığında ortaya çıkan iş de o işten gelen para da doğrudan sana ait. Sen çünkü kendi işini yapıyorsun. Bir nevi proje bazlı çalışıyorsun sen. Hem işi yapıyorsun hem de işten doğan kazanç senin cebine giriyor. Maaşlı çalışan belirli saatler boyunca çalışıyor ama ortaya çıkan iş ona ait olmuyor hiçbir zaman. O zaman bazlı çalışıyor. O işi kimin için yaptıysa, işvereni kimse, ortaya çıkan ürünün ya da hizmetin tamamı o kişiye ait. Çalışana geri dönen sadece bir ay sonra tekrar işe gidebilmesini sağlayan ücret oluyor. Şimdi bizde asgari ücretin tanımı kişi üzerinden yürüyor abi. Kanun diyor ki asgari ücret işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir diyor. Bunu da sen günlük olarak belirleyeceksin diyor bu kurulda. Bir kere burada çok ciddi bir sıkıntı var bence. Asgari ücretle çalışanın hiçbir çocuğu olmayacak varsayımı var. Çünkü o çocuğun maliyeti yok bunun içinde. Sen üremeyeceksin diyorsun sen asgari ücretliye. Senin bakmakla yükümlü olduğun kimse olmayacak diyorsun. Ama sonra çıkıyorsun televizyonda diyorsun ki 3 de yetmez 5 çocuk yap. Nasıl yapacak? Nasıl olacak bu iş?
Abi bununla alakalı bir veri söyleyeyim. 2025'teki yoksulluk sınırıyla asgari ücreti şöyle bir düşündüğünde, yoksulluk sınırı da açlık sınırı da biliyorsun bizde 4 kişilik bir aileye göre belirleniyor ya. 2025'te şu anda geldiği nokta, yani Aralık ayı itibariyle geldiği nokta 92 bin seviyesinde. Şimdi bunu 4'e böldük 23 bin çıkar. Yani bir ailede o iki tane çocuk diye bahsettiğimiz kişinin de okula falan gitmediğini, bizzat çalıştığını düşün. Anne baba 4 kişi.
Çalışıyor, meseme gidiyorlar o çocuklar.
Doğru. Ama yine geçinemiyorlar.
Geçinemez.
Yani bu bahsettiğimiz şeye göre geçinemiyor. Yani 22 bin lira şu anda asgari ücret. Çarpı 4, 88 yapar. Yoksulluk sınırını bile bulmuyor 4 kişilik bir ailenin. Ya da 4 kişilik bir aile olarak mesela bir açlık sınırı hesaplamışlar 28 bin. Ne yaparsan yap bu hesap 28 bin lira olmaz da. Artık hani kirayı falan kaç lira baz aldıklarına göre tabii ki. Yani ne kadar artık düşürüyorlarsa 28 bin lira diye bir şey yok. Konut bölümünde sanırım konuşmuştuk. Türkiye'deki ortalama kira şu anda 22 bin lira seviyesinde. Yani 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı nasıl 28 bin olur? Zaten böyle bir rakam hiç gerçekçi de değil. Şimdi bu doğrultuda da aslında asgari ücretin hani kelime anlamı olarak da mantığı da asgari yaşam şartlarının sağlanması konusu ya. Şimdi bu sağlamıyor. Bir kere birincisi bu sağlamıyor. Burada makas gittikçe açılıyor zaten. O yüzden de yine işte TÜİK rakamlarına göre falan bile baksan, enflasyonu ona göre düşünsen, işte yoksulluk sınırına buna göre baksan, açlık sınırına buna göre baksan, sözde işte asgari ücret de buna göre belirleniyor ya. Ya nereden tutsan elinde kalıyor. Çünkü 2025'in yıllık enflasyonu bütün manipülasyona rağmen %31'e kadar düşürebildiler. Orada bile şu anda düşünülen zam oranlarıyla ilgili konuşulduğunda hiçbir şekilde %30'u bulmayacağı söyleniyor. Yani enflasyonu bile yakalayamıyor zaten. O düşürülmüş enflasyonu bu arada. Gerçekleşen enflasyon da değil o. Dolayısıyla da daha da bir fakirleşme mevzusu zaten bariz bir şekilde geliyor. Şimdi hani buradan yürürken direkt şeyi de söyleyeyim sana. Son 20 yıllık periyod için baktığında 2004'te asgari ücretle 16 gram altın alınabiliyormuş. 2024'te yani bu 20 senelik bir araştırma yapılmış. Yani geçen seneye baktığında bir tık daha da düşecektir de. 2024'te tam 20 sene sonra 16'dan kaça düşmüş biliyor musun abi? 5. 5 gram alabiliyor yani 2024'te asgari ücretle. Şimdi bununla alakalı da bu arada dolar bazlı falan hesap kitap yapmaya çalışanlar da var. Belki dikkatini çekiyordur. Twitter'da geçen gün şeyin de Maliye Bakanı'nın da açıklamalarından sonra acayip bir şey hikayesi var. Yani asgari ücreti de siz de beğenmiyorsunuz. Hani daha ne kadar arttıralım görmüyor musunuz? Dolar bazında ne kadar artmış gibi bir muhabbet konuşuluyor mesela. Yani orada da rakamı söyleyeyim sana. 2002'de 126 dolara tekabül ediyormuş. 20 sene sonra 2023'te 455 dolar olmuş. Şu anda da hala bunun üzerinden bir hesap yapıyorlar ama tabii burada şey yok. Dolar enflasyonu yok mesela. Yani kafalarına göre istedikleri yerden istedikleri şeyi çekip çıkartıyorlar. Ama ben burada hani gram altın bence doğru bir parametre. Şeye girmiyorum hiç. Hani kaç kilo et alınır? O mevzulara girmiyorum. Yani gıda tarafında zaten ona girdiğin noktada gram altından bile kötü bir performansla karşılaşırız. Bir kere o kesin. Sadece burada şöyle bir gerçeklik var zaten. Şu anda aslında herhangi bir parametreye ihtiyaç duymadan bir yaşanan bir gerçeklik var ya. Yani hesap belli. İnsanlar pazara gidiyorlar. Markete gidiyorlar. Kira ödüyorlar. Fatura ödüyorlar. Demin sen saydın. Hayatta kalmanın maliyeti anlamında baktığında hiçbir şekilde para yetişmiyor. Yani gıda enflasyonu bölümünde mi söylemiştin sen hatırlamıyorum da ortalama maaş, Türkiye'deki ortalama maaş ve 40 bin liranın üzerinde maaş alan insanların oranı mevzusu vardı. Yani sadece asgari ücret konusu da değil konu. Genel olarak bakıldığında oradaki yüzdelik dilimde aslında herkes şu anda yoksulluk sınırının altında. Orta sınıf diye bir şey yok zaten. Dolayısıyla da hepimiz yoksuluz artık. Ve bu şekilde devam ettikçe daha da yoksullaşacağız. Yani dediğim gibi benim şu anda çok bir tahminim yok. Ben sadece konuşulanlara baktığımda genel teamül enflasyon %31 çıkarsa %28, %28,5 civarında bir şey öngörülüyor diye bir yorum okudum. Birkaç yorum okudum daha doğrusu. O da 28.404 liraya tekabül ediyor. Yani arada sadece ve sadece 6.000 liralık bir fark var. 6.000 liralık fark demek abi 2 tane, 3 tane market alışverişi demek. Yani bir sene için insanlara reva gördükleri o farkla hiçbir şey yapamıyorsun. Yani o paranın erimesi bir ay. Ben ben sana söyleyeyim yani.
Tabii bu enflasyonda öyle.
Bir ay yani.
Öyle. Abi buradaki sıkıntı bu söylediğin asgari ücretin ortalama ücret haline gelmiş olması zaten esas problemlerden bir tanesi. Nüfusun yarısından çoğu neredeyse asgari ücret veya altında çalışıyor. %80'i 85'i belki 90'ı asgari ücretin iki katı veya onun altında çalışıyor. Yani işte 45 bin lira 44 bin lira ve onun altında gelir elde ediyor. Bunun tabii sebepleri de var. Temel problemlerden bir tanesi bu az önce konuştuğumuz asgari ücretin aslında bir insanın çalışabilir kalabilmesi için gereken maliyet olma tanımından çıkmış olması. Şu anda asgari ücret işverenin en az ne kadar ödemeyi kabul edeceği üzerinden gidiyor. Şunu konuşmuyoruz biz o komisyonda. Maaşlı çalışana ne kadar vermeliyim ki o ertesi gün tekrar işe gelsin, çalışmaya devam edebilsin, bu işte devam etsin. Böyle demiyoruz biz şu anda. Komisyon diyor ki sen ne kadar verebilirsin çalışanına? İşveren de diyor ki ben bu kadar verebilirim. Bunu veremezsem kapatırım dükkanı diyor. Çok sık konuştuğumuz şeylerden biri bunun altında yatıyor tabii. Üretime dayalı bir ekonomiden biz spekülasyona dayalı bir ekonomi geçtiğimiz için işveren diyor ki eğer ben buradan yeterince kar elde etmeyeceksem kapatırım dükkanı diyor. O dükkanı kapattığı zaman ülkenin ekonomisi de duruyor. Devlet de diyor ki durmasın bu o zaman. Sen en düşük verebileceğini söyle biz karşı tarafı ona ikna edelim. İşçi tarafı da diyor ki ben ama böyle hayatta kalamıyorum. Geçinemiyorum ben diyor. Dolayısıyla o ben komisyona katılmıyorum tepkisi biraz buradan geliyor. Katılsam da bir şey değiştirmeyecek. Pazarlık yapsam da değişmeyecek. O da çünkü işverenin durumunu da biliyor. Ülkenin ekonomisini de görüyor. Ortada konuşacak bir durum yok. Bir pazarlık yapacak bir durum yok. Böyle bir çıkmaza girmiş durumda. Ama bir ikinci problem de bu asgari ücretin ortalama ücret haline gelmiş olması. Herkes asgari ücret almıyor. Demin konuştuk. %50'si asgari ücret alıyor. O asgari ücret alanlar da kayıtlı olarak aslında öyle görünüyorlar. Çoğu asgari ücret almıyor onların belki de. Belki asgari ücretin iki katını alıyor ama devlete sosyal sigorta olarak ödenmesin diyor o. Ben elimi alayım bugünümü kurtarayım diyor çalışan da. O da haklı. İşveren diyor ki iki katını vermeyeyim ben sana. 1,5 katını vereyim. Sen bir alacağına 1,5 al. Ben 2 vereceğime 1,5 vereyim. Biz ortada buluşalım diyorlar. Komisyonun dışında bak başka bir pazarlık dönüyor.
Abi bak ona katılıyorum ama ben onun eskisi kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. Gittikçe o oran azalıyor. Yani evet. Asgari ücret mevzusu yani işsizlik arttığı için
evet.
Sürekli mezun sayısı falan arttığı için de öyle bir yani gerçekten asgari ücret alan sayısı daha fazlaymış gibi geliyor bana. Hani eskiden senin dediğin gibi bir durum vardı sanki ama şu anda artık ona millet razı.
Hem razı hem razı olmadan da bu işi çözebiliyorlar. Çünkü asgari ücret yuvarlak konuşalım diye yani konuşması kolay olsun diye böyle söylüyorum. 20 bin liraysa işveren 25 bin lira vermeyi kabul ediyor zaten. Burada sıkıntı yok. Yani bunu hep asgari ücretin iki katı gibi düşünmeye gerek yok. Hı-hı. Asgari ücretten gösteriyor çalışanı. Çalışana da 25 bin lira ödüyor. 20 bin lirayı bankadan yatırıyor. 5 bin lirayı elden veriyor. Hem onun işine geliyor bu. Hem çalışanın işine geliyor. Dolayısıyla bu komisyon zaten fiilen bir kontrol mekanizması, bir denetim mekanizması olmaktan çıkmış durumda. Fiilen böyle bir durum var. Peki bu asgari ücret üstündeki maaşlar neye göre belirleniyor abi? Asgari ücret en temel işi yapan, en az eğitim gerektiren, en kolay öğrenilen iş için verilen ücret değil mi? Yani mesela depoda kutu taşıyan birisine asgari ücret veriyorsun sen. Bir CNC operatörüne asgari ücret vermiyorsun. Neden? CNC operatörü olmak için senin bir eğitim alman lazım, bir zaman harcaman lazım, makine bilmen gerekiyor, hata yaparsan bunun zararı çok oluyor. Dolayısıyla bu operatörün yetişmesi, ayakta kalması, yerine yenisinin gelmesi de kutu taşıyan birisinden daha pahalı. Dolayısıyla bu CNC operatörünün ücreti de asgari ücretten daha yüksek. Maliyeti de daha yüksek. O maliyetin daha yüksek olmasının nedenine onun hayatta kalabilmesi ve yeniden üretilebilmesi için bir başka CNC operatörü olarak veya kendisi olarak ertesi gün tekrar işe gidebilmesi için aldığı ücret yine asgari ücret anlamına gelen ama temel asgari ücretin bir katı olan bir değer haline geliyor. Dolayısıyla hiçbir ücret aslında asgari ücretten bağımsız değil bu anlamda.
Kesinlikle.
Bütün ücretlerin yani doktorun ücretini de asgari ücret belirliyor. Avukatın ücretini de asgari ücret belirliyor. Senin dövme fiyatını da asgari ücret belirliyor.
Bir de yüzdesel olarak zaten orada bir yapılacak olan artış, diğer yapılacak artışlara da bir referans teşkil ediyor neticede.
Evet yani 20 bin liralık asgari ücreti %50 zam yapıp 30 bin lira yaparsan 100 bin lira kazanan bir çalışanın maaşını da yine %50 zam yapıyorsun. 150 lira oluyor da gibi. Bu bir merdiven gibi düşün. Herkes aynı merdivenin farklı basamaklarında duruyor. Asgari ücret ilk basamağı yükselttiğin zaman bütün basamaklar otomatikman yükseliyor. Aynı oranda. Bunu mesela iş ilanlarından da çok rahat görebiliriz abi. Mesela bakıyorsun ilana, diyor ki asgari ücret artı prim. Asgari ücretin iki katı. Asgari ücretin üzerinde. Mesela ben hiçbir iş ilanı görmedim şöyle yazan. Toplumdaki ortalama yaşam maliyetine göre maaş vereceğim ben sana. Sen gördün mü?
Bu arada kamuda çalışan işte memurlar, belediyelerde çalışan sözleşmeler hepsi sonuç itibariyle az önce konuştuğumuz o merdivenin farklı basamaklarındalar. Dolayısıyla da asgari ücret hepsinin referansı yani.
Tabii. Herkes.
Yani yüzdesel artış olarak bayağı bildiğin enflasyon gibi bir parametre aslında baktığında.
Aynen öyle.
Yani enflasyon senin kiraya yapacağın zammın parametresi ise asgari ücret de maaşa yapacağın zammın parametresi olmuş oluyor.
Bu artışları konuştuk demin. Ben öyle 20-22 falan gibi kalacağını düşünmüyorum.
Mesela bu asgari ücret zammını otur, konuş bir arkadaş ortamında bir masada. Asgari ücret almayan insanlar bu konuyla ilgilenmiyorlar abi. Yani az önce söylediğimiz şeyi birçok insan farkında değil. Yani onun bir parametre olduğunu, kendi maaşında onun belirleyeceğini, bana ne abi asgari ücretliler düşünsün diye düşünüyor.
Yani bu işte biraz cehalet mi desem, umursamazlık mı desem, onun sonucu hepsi birden belki de. Serbest piyasada çalışanlar biraz daha bu konuda umursamazlar. Onlar zannediyorlar ki emeklerinin değerini alacaklar. Yaptıkları işin karşılığını alacaklar. Hayır, sen de zamanını satıyorsun. Dolayısıyla asgari ücrete göre fiyatlanacaksın sen de en sonunda. Bu yüzden de mesela ben o asgari ücretin enflasyonun altında olacağını düşünmüyorum. Zaten enflasyonu düşük gösterdiler. Son 2-3 yıla baktığında da zaten hep enflasyon oranında yapmışlar bu zammı. Dolayısıyla yine o civarda bir artış olur. Belki 1-2 puan üstünde bile olabilir.
Abi zaten ben %28,5 deniyor dedim ya sana. Hı hı. Enflasyonda %30'a falan gidecekler.
Evet, evet.
Yani
evet.
31,8 mi? Ya 30 desen ona.
32'de. Yani 32'de.
Yani tahmin yok, 32'den kesin altta olacak. Yani o hani düşürdükçe düşürüyorlar dedim ya sana. Hı hı. Yani Aralık ayında da biraz daha da düşük gösterecekler. Dolayısıyla da o 31, 30, 30,5 o civarda bir şey olacak. Şeyde asgari ücrette de 28,5 dedim ya ben, hı hı, sana. Yani 30'da yani. 30'da, 31'de. Sonuçta kafa kafaya, en kötü senin dediğin gibi gelecek kuvvetle muhtemel de. Bu zaten gerçekleşen değil işte asıl problem o.
30 olur, 32 olur. İşveren de 1-2 mırın kırın eder. Sonra yapmayı kabul eder diye tahmin ediyorum. Her durumda senin söylediğin gibi gerçek yaşam maliyetinin altında kalacak bu. Diyecekler ki bak biz enflasyon kadar, hatta belki enflasyonun 1 puan 2 puan üstünde zam yaptık. Ama ne olursa olsun bu zam kira artışına, gıda fiyatlarının artışına, faturaların artışına toplamına yetmeyecek.
Ya bir şey daha düşünüyorum ben artık. Strateji olarak şöyle bir şey de belirliyorlar. Sene başında açıklarken düşük açıklayıp o yüzdeyi, sonra senenin içerisinde emeklilere mesela bunu yapıyorlar birkaç senedir. İkinci bir zam, yok seyyanen zam, yok başka bir ikramiye falan gibi, yani sadaka gibi aslında parça parça vermek onlar için daha iyi oluyor. Yani başlangıçta %40 vermek yerine %20 başta verelim, nasıl olsa zaten bir isyan çıkacak. Haziran gibi %20 daha yaparız. Hem de aynı zamanda da şey gibi, hani biz sizi düşünüyoruz, gözetiyoruz, bir vaat gibi, bir iyilik gibi göstermeye de çalışıyorlar. Yani bu da artık bence bir politika gibi bir şey, bir devlet politikası haline gelmiş durumda mesela. Özellikle emekleri bunu çok bariz bir şekilde seni yapmaya başladılar.
Bu bir politika. Şimdi yoksulluk bölümünde konuşmuştuk. Herkes yoksul olunca yoksulluk diye bir şey çok anlamlı olmuyor tartışması. Şimdi herkesi aynı seviyede süründürürsen, çok küçük bir azınlık dışında herkes aynı seviyede, ekonomi kötü deyip çıkıyor insanlar işin içinden. Şimdi çalışınca sadece maaş almıyorsun ki abi sen. Bu maaşın bir kısmına bazen ek olarak, bazen de bu maaşın içinden gelecekte çalışamayacağın günler için de bir para biriktiriyorsun. Bu emekli olduğun durum için. Bu bir tercih de değil zaten. Bu bir zorunluluk. Hepimiz sigorta primi ödüyoruz. Zaten bu maaşımızdan kesiliyor bizim. Sen daha maaşını almadan önce o kesiliyor. Kalanı sana maaş diye veriyorlar. Devlet diyor ki ben tutayım bu parayı. Sen beceremezsin. Çalışamaz hale geldiğin zaman da ben sana bunu peyderpey ederim. Burada bir sürü problem var. Bir tanesi bu az önce söylediğim. Sen de çalışan olarak diyorsun ki ben bugün varım, yarın yokum. Ben geçinemiyorum bugün. O para devlette durmasın, benim cebimde dursun. İşverenle anlaşıyorsun. Ayrıca anlaşıyorsun. Sana asgari ücretten belki biraz daha fazlasını veriyor ama seni hep asgari ücretten sigortaya kayıt yaptırıyor. Devlet için de burada bir sıkıntı yok. O aldığı para, şimdi biz şey gibi bakıyoruz, devlet oradan para kazanıyor aslında diye bakıyoruz o sigorta primlerinden, ama öyle bir şey yok, onu sana geri ödüyor. Onu kısa vadede veya uzun da vade olsa işletip bir para kazanabilir o parayı işleterek, ama zaten çalışan sayısı, emekli sayısı o bir devir daim yaptığı için o da çok anlamlı. anlamlı değil. Dolayısıyla devlete giren çıkan çok fazla bir şey yok burada. O yüzden devlet bu parayı sen mi almışsın ona mı yatmış çok umursamıyor. Hatta uzun vadede daha az emekli maaşı ödediği için onun için daha karlı bir sistemde olabilir devlet için bu. Dolayısıyla sen kayıtlı olduğun sürece devlet senin bir kaydın olduğunu çalışıp ya da çalışmadığını gördüğü sürece hangi düzeyde sosyal sigorta kaydının olduğunu çok umursamıyor. Bu yüzden denetimi de zayıf bu işin mesela. Ama emekli olduğunda işin rengi değişiyor. Şimdi ne oldu? En düşük emekli maaşıyla geçinemiyor insanlar. Geçinemez.
Bak, işin rengi nasıl değişmiş hemen söyleyeyim sana. 2002'de emekli maaşıyla 15 gram altın alırken 2025'te 2 gram alabiliyormuşsun abi.
Bu ikinci problem de buydu. Asgari ücrette bu neydi? 16 gramdı.
16'ya 5. Kafa kafaya giden.
Kafa kafayaymış. Olması gereken bu.
En düşük katına geliyor.
En düşük emekli maaşın senin taban maaş. En düşük maaşla asgari ücretle 1 olması lazım.
En azından 1 olması lazım.
Aynen öyle. Dolayısıyla o olmadığı zaman şimdi bunun olmaması işte gerçekten bir politik tercih. Bu bir politika. Bu politikanın altında yatan mantık da şu. Sen emeklilik sistemini ne kadar zayıflatırsan fiilen emeklilik yaşını uzatmış oluyorsun. Şimdi 60 yaşına geldin, emekli oldun, maaşın düştü, hayatta kalamıyorsun. Ne yapacaksın? Tekrar çalışmaya başlıyorsun. Bu aynı zamanda senin bir emekli maaşın var. 10 bin lira, 15 bin lira neyse. 15 bin lira bir emekli maaşın var. Bir iş var, bu işin ederi 30 bin lira. Sen diyorsun ki ben 30 bin lirayla geçinebilirim. Dolayısıyla 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. 20 bin liraya da bu işi yaparım ben. Aç kalacağıma, açıkta kalacağıma düşük ücretle çalışırım. 30 bin lirayla da geçimimi sağlarım. Ne yaptın abi? Emekli maaşıyla sen emeklilik sistemiyle asgari ücreti de baskıladın. Bu bir politika.
Ve senin söylediğini zaten şey olarak da yaptılar ya, standart olarak da yaptılar. Zaten maaşın düşüklüğünden dolayı insanlar çalışmak zorunda kalıyor. Ama zaten emeklilik yaşını da yükselterek zaten emekli de olma ihtimalini ortadan neredeyse kaldırdın. Yani öyle bir durum var ki ikili bir mekanizma var. Yani ben emekli maaşıyla bir şekilde diyelim geçinebiliyorum dedim ben. Benim bir de evim var kenarda. İşte ondan da kira geliyor vesaire. Ama zaten artık öyle bir ihtimal de yok. Yani iki kere bir mağduriyet yaşanıyor.
Yani mağduriyetin dışında yani bütün bu politika asgari ücreti baskılamak üzerine kurulu bir politika. Emekli de burada tabii ziyan olan kesim oluyor. İşverenin de çok işine geliyor bu. Yani sadece maaş olarak değil, aynı zamanda acayip deneyimli, bilgili, hazır eğitilmiş bir grup emekliler. Son derece eğitimli ve becerikli bir grubu sen çok ucuza çalıştırabiliyorsun o zaman. Maaş olarak da çok büyük avantaj. İşverene de çok büyük avantaj.
Bir de pazarlık şansını da arttırıyor. Çok fazla insan sonuçta sırada kuyrukta bekliyor. Yani sen o işi insanlara beğendirmekle alakalı hiçbir sıkıntı yaşamıyorsun. Çünkü genci yaşlısı çok sayıda talip var o işe.
Tabii. İşsiz grubunu sürekli kalabalık tutuyorsun sen.
Aynen öyle.
Orada acayip politika sıkıntısı var. Bu politik olarak çözülmedikçe de biraz zor gibi. Türk işin mesela şeyi çok mantıklı. Asgari ücret talebi. Bence yine düşük ama 39 bin küsur bir talebi var onun. Ama 39-40 bin lira olmayacağını biliyoruz asgari ücretin. Bunun sebebi de emekli maaşlarının düşük olması. Şimdi bu sendikaların işçi tarafının bu emeklilerle neden bir araya gelerek bu talebi gündeme getirmediğini, daha güçlü bir ses olmadığını ben anlamıyorum. Emeklinin de işçiyle yan yana durması lazım. Çalışanla yan yana durması lazım ki o da emekli maaşını arttırsın. Yani ikisinin birden şunu söylemesi lazım. Bir, asgari ücreti minimum yaşam maliyetine denkleyeceksin. Emekli maaşını da asgari ücrete denkleyeceksin ki emekli o iş gücü piyasasına girmek zorunda olmasın. Fiyatı düşürmesin. İşçiyi işsiz bırakmasın. Çalışanı işsiz bırakmasın. Ama bunlar mesela hiçbir araya gelmiyorlar. Emeklilerin umru değil asgari ücret. Onlar emekli maaşına bakıyorlar. Aynen. Emekli maaşı da çalışanın umru değil. O da asgari ücrete bakıyor. Bir acayip bir şey var burada. Mesela bu sendikaların falan oturup bunları dile getiriyor olması gerekmiyor mu abi? Ben anlamıyorum mesela. Gerçekten bunları anlayamıyorum.
Orada şöyle bir aptallık yaşanıyor hatta abi. Yani ben bunu da şeylerde, forumlarda ya da işte atıyorum Twitter'da birinin yaptığı gönderinin altındaki yorumları falan okuyunca dehşete düşüyorum. Bırak yan yana gelmeyi, bir de sanki böyle ortada bir pasta var. O pastanın dilimini paylaştırırken asgari ücretleri daha fazla o paya dahil ettiğinde sanki emekli maaşının hakkından çalıyormuş gibi ya da tam tersi durummuş gibi bir şey var. Yani asgari ücretler şey diye düşünüyor. Emekli maaşları yükselirse bize verilebilecek olan paralar daha da düşecek. Sanki bu bir paylaşım hadisesiymiş gibi. Oysa ikisinin zaten kaynağı da aynı değil ki. Orada da acayip bir işte hep konuştuğumuz bireysellik, örgütlenme.
Ben çalışıyorum, ben kazanıyorum, bir de bu emekliye bakıyorum.
Aynen öyle. Onu da bilerek yapıyorlar işte. Öyle gösteriyorlar.
Oysa öyle bir durum yok. O emekli de senin gibi çalışmış, o parayı tabii. Kenarda biriktirmiş. Evet, devletin kasasında duruyor ama emanet kasasında duruyor. O emanet. Evet.
Ama bütçeye sokarken o şekilde sokuyorlar işte. Yani harcama gideri olarak gösterdikleri noktada. Orada da bir manipülasyon var yani işte.
Orada öyle çok ciddi bir algı problemi var. Dolayısıyla o bir çatışma da yaratıyor. Bir türlü de bir araya gelmiyorlar. Bence büyük bir gerizekalılık. İki taraf açısından da.
Abi buradan o zaman kıdem tazminatına geçelim mi?
Geçelim.
Bence maddi manevi inanılmaz insanları geriye çeken bir şey bu. İnsanların genel olarak çalışmakla alakalı motivasyonu hep şeydi ya. Yani bir günlük hayatını işte idame ettirmek. Bir de emekli olduktan sonra rahat edeceğim kafası. Az önce konuştuğumuz emekli maaşlarının düşmesi zaten böyle sürekli devam eden bir darbe ama kıdem tazminatı hadisesinin artık hiçbir şey ifade etmemesi başlı başına büyük bir problem. Yani insanlar netice itibariyle 20 sene, 15 sene, 25 sene neyse çalıştıktan sonra toplu bir para alırlardı ve bu parayla hatırlıyorsan işçi emeklisi mesela
en azından bir evin yarısını öderdi o para.
Abi 2002'de kıdem tazminatı yani bir yıllık kıdem tazminatıyla 104 gram altın alabiliyormuşsun. Şu anda kaç biliyor musun? 15,5. Parametreyi değiştirdiler. Yıllık maaş üzerinden bir şey haline getirdi. İkramiye denirdi hatta hatırlıyorsun değil mi?
Tabii emekli ikramiyesi yani diye geçerdi.
İsmi de o yüzden ikramiye aslında. Şu anda ödenen paraya baktığında düşünsene yani 15 gram altın.
Ücret ve ücretten kaynaklanan diğer konuları yani işte kıdem tazminatı, emeklilik, asgari ücret. Bunları bir toplumsal mesele haline getirmediğimiz sürece çözümü de konuşmamız çok mümkün değil. Ben iktidar olsam %30 veririm. Bence işte 40 bin lira olmalı. Asgari ücretle geçinilmiyor. Emekli geçinemiyor gibi söylemlerle bu iş yürümüyor abi. Yürümez de zaten. Bir kere asgari ücretliyle emekli kol kola girecek. Diyecek ki bu ücretle çalışılamaz. Geçinilemez değil. İşverenin aslında kendi bindiği dalı kestiğini anlatmaları lazım. Problem sadece yoksulluk değil. Emek gücünün tükenmesi. Maaşlı çalışan kendini yeniden üretemediği zaman bir noktada o işi yapacak insan kalmayacak. Kaç bölümdür konuşuyoruz. Ya ülke dışına gidiyorlar ya yaşlanıp ölüyorlar. İşveren de çalışacak kimse kalmayacak işveren için. Bugün kâr edecek diye. İşveren de uzun vadede batmayı garantiliyor aslında. Böyle yaparak. İşveren için de akıllıca bir şey değil bu. Uzun vadeli değil. Bunu gören uyanık işverenler zaten pılını pırtısını topluyor, kaçıyor gidiyor. Ya da varını yoğunu satıyor, parasını da üretim dışındaki bir başka yatırım aracına depoluyor. Konuşuyoruz asgari ücret 30 bin mi olur, 35 bin mi olur, 40 bin mi olur, 28 bin mi olur? Emekli maaşı bununla eşitlenir mi, artar mı, ne olur? Bence bu artışlar zor. Kimseyi öldürmeyecek ama kimseyi de ayaklarının üstünde dik duracak hale getirmeyecek bir maaş yapacaklar bunu. Hem asgari ücreti hem emekli maaşına. Bunun olmadığı bir durum karanlık bir durum bence. Çünkü bu olmazsa ortada bir ülke kalmayacak gibi duruyor. Yani yarın değilse de 3-5 yıl sonra kalmayacak. Sürdürülebilir bir durum değil çünkü bu. Kimse açısından değil. İşveren açısından değil. Çalışan açısından değil. İşveren çalışan olmayınca devlet de olmayacak ortada. Bir müdahale edilmediği durumda da mevcut durumun korunabileceğini düşünmüyorum. Emekliliği çalışma hayatının devamı olmaktan çıkartmamız lazım. Emekli ek iş yapmak zorunda kalan bir eski çalışan olmamalı. Çalışmış olmanın karşılığını alan birisi olmalı artık. Zaten neredeyse şu anda fiilen ortadan kalkmış durumda emeklilik.
Orada fiilen kalktığı noktada da aslında bireysel emeklilik mevzusu devreye giriyor. Yani dikkat edersen zaten acayip bir teşvik var bununla alakalı. Daha doğrusu mecbur bırakılıyor insanlar. Yani aslında şu anda yaşadığımız durum insanlar emekli maaşıyla geçinemeyecekleri için bireysel emeklilik yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini ve emeklilik bile özelleşmiş oluyor nihayetinde.
Rezalet.
Ve az önce söylediğin şeyle alakalı orada bir belli kritik eşikler vardır ya. Aslında şu anda yaşadığımız su sorunu gibi bir mevzu bu. Barajların doluluk oranı bittiği noktada artık kesintiler devamında tam bir kuraklık durumu var ya. Buradaki minimum ücretle alakalı olan durum da bu. Artık kritik eşik noktasına gelindi. Bundan daha fazla inebilecek bir nokta yok. Çünkü orası açlık artık. Tabii ki bahsettiğin bu işçi, emekli ve işverenin bir araya gelmesi ve bu enflasyon verilerini zaten net bir şekilde denetlemesi, eleştirmesi, bununla alakalı yangın çıkarması gerekiyor. Yani bu bir şekilde bir parametre var ortada. Bu parametreyi kafalarına göre belirliyorlar. Ondan sonra da bunun üzerinden sadaka gibi zam yapmaya kalkıyorlar. Ama herkes kendine göre değerlendirdiği için mevzuyu da sesler çok cılız çıkıyor. Dediğin gibi masada o yok, bu yok. Öbürü konuyla alakasız. Öbürünün umrunda değil. Ve birbirlerini rakip gibi gören, yani işçiyle emekli kendini rakip gibi görüyor. Bu mevzular ortadan kalkmadıkça da bu durum değişmeyecek.
Öyle.
O zaman
bu haftayı da bu şekilde kapatıyoruz.
Kendine iyi bak.